SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 24 Şubat 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Ukrayna'daki gelişmeler ve Avustralya'ya yansıması ve kısa bir Covid gelişmeleri bölümümüz olacak. Ardından yayınlayacağımız bölümde Sidney'li bağlama ve ses sanatçısı Muharrem Aslan'la yaptığımız söyleşi yer alacak. Aslan'ın kendi icadı olan bağlama çalma sistemiyle yaptığı parçayı da yayınımızın sonunda dinleyebileceksiniz. Bugün ayrıca sağlığı ilgilendiren iki bölümümüz daha olacak. Biri yemek yeme bozukluğu, diğeri demans hastalığı. Zamanımızın durumuna göre ikisine veya birini yayınlama imkanımız olacak. Bugünkü yayınımızı yine stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Mesaj gönderebileceksiniz. Numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ayarcan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Başbakan Scott Morrison, Rusya yaptırımlarının ardından Avustralya'nın bir siber saldırıya maruz kalabileceğini söyledi. Ukrayna'da olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile telefonda görüştü. Başbakan Scott Morrison bugün Rusya'ya karşı yeni yaptırımların açıklanmasının ardından Avustralyalı işletmelerin siber saldırılara karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı. Morrison yaptığı açıklamada hükümetin potansiyel siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını duyurdu. Morrison şu anda Ukrayna'nın siber bir saldırı altında olduğunu açıkladı.
The Australian Cyber Security Centre is not aware of any current or specific threats against Australian organisations, but are adopting an enhanced.
Şu ana kadar Avustralya kuruluşlarına yönelik herhangi bir tehdit olmasa da Avustralya Siber Güvenlik Merkezi tüm kurumların çevrim içi kayıtlarını koruma konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti. Başbakan Scott Morrison ayrıca Avrupa'nın doğusunda gerginlik sürerken Avustralya'da vize ile bulunan Ukraynalıların vizelerinin 6 ay süreyle uzatıldığını duyurdu. Ukrayna'da Rusya gerginliğinin iyice tırmanmasıyla birlikte olağanüstü hal ilan edildi. Rusya'daki Ukrayna vatandaşlarının da savaş ihtimaline karşı hemen ülkeyi terk etmeleri istendi. Ülkenin Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Oleski Danilov, olağanüstü hal ilanının 30 gün geçerli olacağını ve Donetsk ile Luhansk'ı kapsamayacağını açıkladı. Bu bölgeler için olağanüstü hal 2014'ten bu yana yürürlükte. Avustralya Dışişleri Bakanı Maurice Payne ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerinin Ukrayna'da barış gücü olarak görev yaptığı iddiasının ahlaka aykırı olduğunu söyledi. Senatör Payne, Çekya ziyareti sırasında Prag'da yaptığı konuşmada Rusya'nın eylemlerinin meşru bir temeli olduğuna dair herhangi bir önerinin propaganda veya yanlış bilgilendirme olduğunu ifade etti. Başbakan Scott Morrison ise Ukraynalı mevkidaşı Deniz Şimial ile bir telefon görüşmesi yaparak Avustralya'nın siyasal desteğini iletti. Başbakan Morrison, Ukrayna Başbakanı'na Avustralya'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne inancını iletti ve Rusya'nın saldırgan davranışını kınadı. Başbakan ayrıca Avustralya'nın Rus bankalarına, Rus organizasyon ve vatandaşlarına yaptırımlar uygulayacağını da doğruladı. Avustralya'daki Ukrayna diplomatik misyonunun başkanı Volodymyr Shalkovsky, SBS News'a Ukrayna'nın Avustralya'ya müteşekkir olduğunu söyledi.
Ukraine is very grateful to Australian government for the recent announcement on new sanctions.
Ukraynalı diplomat Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara ilişkin son duyurusu için Avustralya hükümetine teşekkür borçlu olduklarını söyledi. Ukraynalı diplomat, Başbakan Scott Morrison'ın Rus bankalarına ve Avustralya'daki şahıs varlıklarına karşı açıkladığı cezai tedbirler hakkında da konuştu.
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin.
Bu aşamada Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürmek gerçekten önemli. Dolayısıyla yaptırımlar uluslararası toplumdan gelen bu baskının temel taşıdır şeklinde konuştu Ukraynalı Büyükelçi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ise Moskova'nın ülkesini işgali halinde Türkiye'den Karadeniz'i Rus gemilerine kapatmayı değerlendirmesini isteyeceklerini söyledi. Reuters'a konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Ukrayna sınırları yakınlarındaki Rus savaş gemilerinin Kiev için büyük bir tehlike teşkil ettiğini ve Rusya'nın Karadeniz'deki donanma varlığının yoğun olduğunu söyledi. İngiltere'de ise İngiliz Dışişleri Bakanı Rusya'nın Ukrayna krizini daha da alevlendirmesi halinde Batı'nın yaptırımları artırmaya hazır olduğu konusunda uyardı. Bu arada Ukrayna ordusu ateşkes ihlallerinin devam ettiğini ve ülkenin doğusunda son 24 saat içinde Rus yanlısı ayrılıkçıların bombardımanında bir askerin öldüğünü ve 6 askerin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Rusya'yı şiddeti kışkırtmakla suçluyor. Avustralya'daki COVID-19 verilerine dönecek olursak, bugün Victoria'da COVID-19'a bağlı 16 ölüm kaydedildi. 6715 yeni vaka tespit edildi. Bugün Queensland'de ise 8 kişi daha COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu kişilerin 4'ü yaşlı bakım merkezinde kalıyordu. Queensland'de bugün 6094 yeni vaka kaydedildi. New South Wales'te ise bugün 12 kişi COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 8761 yeni vaka bildirildi. Bugün Avustralya'da toplam 36 kişi COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Victoria'yı okullarda toplu bir aşı programına başlatmaya davet etti. Victoria Başbakanı Daniel Andrews ise Victoria'lılar aşı siparişi vermeyi unutan Greg Hunt'tan emir almazlar diyerek bu çağrıyı reddetti. Victoria'da maske zorunluluğu hafifledi ancak para cezaları sürüyor. Eyalette maske takmak, toplu taşıma, yaşlı bakım merkezleri, taksi ve hava alanlarında hala zorunlu. Maske takmamanın cezası $100 ancak ısrarla maske takmayanlara $3600 kadar ceza yazılabilecek. Avustralya'nın kuzeyinde şiddetli yağışların tetiklediği ani sellerin ardından sel sularına kapılmış bir arabanın içinde bir kadın cesedi bulundu. Queensland'de selde ölü bulunan kişinin 63 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. Ayrıca Gympie mahallesi yakınlarında motosikleti terk edilmiş halde bulunan 54 yaşındaki bir erkeği arama çalışmaları sürüyor. Sunshine Coast'ta okullar kapatıldı, 10 kişinin daha kayıp olduğu bildirildi. Bu arada New South Wales'teki sel baskını nedeniyle bir anaokulunda bulunan 40 çocuk tahliye edildi. Dün eyalet acil durum servisine yüzlerce yardım çağrısı yapıldı. Queensland'de ve New South Wales'in bir bölümünde şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor. Ve ekonomiyle ilgili bir haberimiz var. İnşaat şirketi ProBuild'un çöküşün eşiğinde olabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle binlerce Avustralyalının işi risk altında olabilir. Şirket maaşları ödeyemeyebileceği ihtimali nedeniyle inşaat işçilerine işi bıraktırdı. Pro Buell, Sydney'in en yüksek konut binası olan Greenland Center'da dahil olmak üzere 5 milyar dolarlık bir portföye sahip. Şirketin durumuna ilişkin bugün bir duyuru yapması bekleniyor. Avrupa'ya dönecek olursak, Hollanda'daki rehine krizi polisin saldırganı polis aracıyla ezerek tutuklamasıyla sonuçlandı. Dünkü rehine krizinde Apple mağazasına giren silahlı kişi içeridekileri rehin almıştı. Ardından da vücuduna sardığı patlayıcıları sosyal medyada yayınlamıştı. Mağazadan kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Polis saldırganın üzerindeki patlayıcıları tespit etmek için bomba arama robotları kullandı. Sırada Türkiye haberlerimiz var. Afrika ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını söylediği bildirildi. Erdoğan sorunun Minsk anlaşmaları zemininde ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan mafya lideri Sedat Peker'in iadesi için harekete geçti. Sedat Peker hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Bunun üzerine Türkiye organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in iadesi için tutuklanmasını istedi. İzmir'in Karaburun ilçesi yakınlarında iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan tarafından ateş açıldı. Bir kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a nota verdi. Türkiye dün yine sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti konuştu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor hastası tarafından saldırıya uğradı. Nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, ilaç yazmak için raporunu istediği kadın hasta tarafından şiddet gördü, şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen kadın hasta, görevi başındaki doktoru kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye'de 23 Şubat tarihi itibariyle 86.600 kişide COVID-19 tespit edildi. Maalesef 268 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Döviz kuruna bakalım. Bugün yani 24 Şubat itibariyle 1 Avustralya doları 10 Türk lirasından, 72 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor dünyası ünlü tenisçinin korttaki davranışlarını konuşuyor. Teniste dünya erkekler 3 numarası Alexander Zverev, Meksika'daki turnuvada sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle atıldı. ATP turnuvasında karşılaşma sonrası sinirlenen Zverev, hakemin sandalyesine doğru gitti, raketiyle hakemin ayaklarını ve oturduğu sandalyeye vurmaya başladı. Tenis dünyasında gündem olan bu görüntülerin ardından Zverev, teklerde devam ettiği turnuvadan ihraç edildi. Ve hava durumuna gelince, Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 26 derece, Perth güneşli 36 derece, Adelaide genellikle güneşli 31, Melbourne yine nemli bir gün yaşıyor ve yağmur ihtimali görünüyor 24, Hobart ara sıra yağışlı 22, Sydney yağmurlu 26 derece, Brisbane zaman zaman sağanak yağışlı ve 24, Darwin ise yağmurlu ve fırtına ihtimali de söz konusu 31 derece olacak. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. İsmail Kayhan'ın sunduğu yayınımız devam ediyor.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programındasınız. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım. Önce Ukrayna'daki gelişmelere değineceğiz. Ardından kısa bir COVID gelişmelerini kapsayan bölümümüz olacak. Bugün dinleyeceğiniz söyleşide Sidneyli sanatçı Muharrem Aslan'ı tanıyacağız. Muharrem Aslan 13 albüm çıkarmış ve yeni bir bağlama çalım tekniği geliştirmiş biri. Bugün dinleyeceğiniz iki bölüm, eğer zamanımız yeterse ikisini de sizlere dinleteceğiz. Bu bölümler sağlıkla ilgili konuları kapsayacak. Biri demans hastalığı, diğeri yemek, yeme bozukluğu konusunda olacak bu bölümler. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Ukrayna'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in attığı adımları Başbakan Scott Morrison serseri ve zorbaca diye niteledi. Avustralya diğer müttefikleri gibi Rusya'da Putin'e yakın önemli noktalardaki bazı kişilere yönelik yaptırım ilan etti. Avustralya, Ukrayna'dan kaçan ailelerin vize başvurularını da acil olduğu gerekçesiyle hızlandırma sözü verdi. Rusya'nın Avustralya Büyükelçisi Alexei Pavlovsky dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Ancak Başbakan Scott Morrison Rusya'ya karşı sözünü sakınmadı.
We can't have some suggestion that Russia has some just case here that they're prosecuting. They're behaving like thugs and bullies.
Avustralya, Rusya Güvenlik Konseyi üyesi 8 kişiye seyahat yasağı ve mali yaptırımlar ilan etti. Putin'in yakınındaki elit konumdaki 8 kişi arasında Rusya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanları da bulunuyor. Avustralya, söz konusu kişilerin Ukrayna'ya asker gönderme kararı altında imzaları bulunan kişiler olduğunu söylüyor.
We'll be adding names to the list, I can tell you. And we'll be ratcheting it up further to potentially other areas of economic activity.
Yaptırımlar 8 kişiyle sınırlı değil. Ukrayna'da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine de enerji, ulaşım, madencilik alanlarında yaptırımlar uygulanacak. Bazı Rus bankaları da yaptırımlar kapsamına alındı. Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vladimir Shalbyski, Avustralya'nın yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı.
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin.
Hükümet, Ukrayna'daki Avustralyalılara ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısını ineledi. Avustralya'nın Ukrayna Büyükelçiliğine kayıtlı 184 Avustralyalı bulunuyor. Rakamın gerçekte 1500'e yakın olduğuna inanılıyor. Başbakan Scott Morrison, oradakilerin Rus tankları, bomba ve Rus uçaklarının menzili içinde kaldığını kaydetti.
People who are in the firing line there in Ukraine and they're in the firing line of Russian guns and Russian tanks and Russian planes and Russian missiles.
Federal muhalefet lideri Anthony Albanese, Ukrayna'daki durum konusunda kendisine briefing verildiğini söyledi.
It's important to give Russia a clear message that all Australians stand united against Russian aggression.
Avustralya'nın Ukrayna Büyükelçiliği kapatıldı, personel tahliye edildi. Avustralya şimdi Rusya'nın yanıtını bekliyor. Bu yanıtın siber saldırı olabileceği yönünde beklentiler de var. İçişleri Bakanı Karen Andrews, hassas altyapıya yönelik siber saldırı gerçekleşebileceğini söyledi.
We are concerned about the potential for a cyber attack, particularly on our critical infrastructure in Australia.
Ukrayna ise Rusya'daki vatandaşlarını ülkeye dönmeye çağırdı. Rusya, Kiev'deki büyükelçiliğini boşalttı. Ukrayna parlamentosu dün ülkede olağanüstü durumu ilan etti. Ukrayna'da bugünden itibaren 30 gün süreyle bir dizi yasak uygulamaya girdi. Bu yasaklar gösteri yasağı, siyasi parti ve kuruluşların yasaklanmasını da kapsıyor. Rusya lideri Putin, pazartesi günü isyancıların elinde bulunan Doğu Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı ve Rus askerlerinin bölgede barış gücü rolü oynayacağını duyurdu. Rus parlamentosu da yurt dışına asker gönderme kararını onayladı. Ukrayna, 3 taraftan 150 binden fazla Rus askeri tarafından sarılmış durumda. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Putin'in adımlarını durdurmazsa Avrupa'nın yeni tedbirler alacağını söyledi. Truss, Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal edeceğine ilişkin bir işaret bulunmadığını da ekledi. İngiltere, Ukrayna'ya gelişmiş silahlar gönderecek. İngiltere ayrıca Rusya'ya ait RT Haber kanalının lisansını da incelemeye aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de geçtiğimiz saatlerde gün doğmadan Rus işgalinin başlayabileceğini söyledi. Biliyorsunuz şu anda Avrupa'da gece yarısı. Başbakan Scott Morrison da Rusya'nın tutumuna sert tepki vermeleri gerektiğini, bu şekilde davranmak isteyen diğerlerine mesaj vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Yorumlara göre Başbakan, "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" tarzı konuşuyor ve Tayvan'ı işgal etmek isteyen Çin'e mesaj veriyor. Çok kısaca koronavirüs haberlerine de geçelim. Qantas Genel Müdürü Alan Jones bu sabah yaptığı açıklamada omikron salgınının şirketinin ayağa kalkmasını 6 ay ertelediğini söyledi. Jones dış hat seferlerinin de düşündüklerinden daha yavaş toparlanacağını ekledi. Dün Qantas 31 Aralık'a kadar geçen son 6 aylık kaybının 1 milyar 280 milyon dolar olduğunu açıkladı. New South Wales'te son 24 saatte 12 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. 8.271 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te hastanelerde 59'u yoğun bakımda olmak üzere 1.211 kişi bulunuyor. Victoria'da da 16 kişi hayatını kaybetti. 6.715 yeni vaka belirlendi. Victoria'da hastanelerde 322 kişi bulunuyor. SBS, Jay Lagayen sunuculuğunu yaptığı insanın içini ısıtacak yeni bir dizi için katılımcılar arıyor. Okuma yazma güçlüğü çeken bir yetişkin misiniz? Veya okuma yazma kursunu tamamlayarak hayatının değişeceğine inandığınız birini tanıyor musunuz? Saatin kaç olduğunu bilmek, ilacın üzerine okumak veya bir şeyi saymakta zorlanıyor musunuz? O halde 0423 63 52 28 numarayı arayın. Numarayı tekrar ediyorum. 0423 63 52 28. Mesajlarınızla devam ediyorum. Necdet Bey mesajında "Sayın Putin, Rusça konuşulan her yer Rusya'nındır" dedi. "Kendisinin sıhhi bir bunalım içinde olduğunu düşünüyorum" diye yazmış. Necdet Bey dün sanıyorum diyet haberimizi dinledikten sonra gönderdiği mesajda da şunları yazıyor. "1943 doğumluyum. 15 yıl önce arabamı sattım. Şimdi haftada en az 3 gün 3 veya 4 kilometre yürüyorum. Henüz bir arızam yok" diyor Necdet Bey. Necdet Bey, size uzun bir yaşam dileriz. Hacı Tokdemir Bey gönderdiği mesajında "Dünyada emperyalist sistemin askeri gücü NATO dağılmadıkça insanlar kardeşçe bir arada din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yaşamayı öğrenmedikçe yeryüzünde savaşlar, dolayısıyla kamplaşmalar, acılar, yoksulluk hiçbir zaman bitmeyecek. Ukrayna'da olanların Orta Asya ve Orta Doğu'dan farkı yok. Ne yazık ki dünyanın yarısından fazlası otoriter rejimlerle yönetiliyor. Umarım barış kazanır" diyor Hacı Tokdemir ve "saygılarımla" diye bitirmiş. Fatoş Hanım da şöyle yazıyor. Biraz kısaltmak zorunda kaldım. Çok uzundu. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle. "NATO ile Rusya'nın karşı karşıya geldiği bir dünya savaşına Türkiye karışmamalıdır. NATO Genel Sekreterinin açıkladığına göre 120 parçalık bir donanma Baltık'ta hazır bekliyor. İşte bu durum Montreux Anlaşması'nın ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Montreux, Karadeniz'i bir barış denizi olarak sağlayan tarihsel belgedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin boğazlardaki egemenliğini tescil eden, bu yanıyla Lozan'ın devamı olan anlaşma Montreux'dür. Amerikan kışkırtması ve NATO zirvesinde Montreux'u gündeme getiren AKP hala yerli ve milli olduğunu iddia ediyor. Eğer Montreux'u delmiş olsaydı, Amerikan donanmasının dünyaya giremediği tek deniz olan Karadeniz'de şu anda Amerikan donanması vardı ve Karadeniz'i bir savaş denizine çevirecekti. Bu durumda dünya savaşları kaçınılmaz olurdu. Türkiye savaşa karışmamalı veya Rusya'dan yana olmalıdır ve NATO'dan çekilmelidir. Ukrayna'yı kışkırtan Amerika hiçbir yere barış götürmemiştir" diyor Fatoş Hanım. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, şu sıralarda Ukrayna konusunda gerçekten sıcak gelişmeler yaşanıyor. Biraz önce de duyurduğum gibi Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı sabah olmadan Ukrayna'nın işgali başlayabilir demişti. Şimdi ajansların geçtiğine göre Putin'in Ukrayna'da askeri operasyonu onayladığı haberleri veriliyor. Ayrıca yine Putin'in Ukrayna askerlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptığı da belirtiliyor. Silahları bırakma çağrısı ne demek tam bilemiyorum. Acaba teslim ol çağrısı mı? Bunu tam bilmiyorum. Öte yandan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da yeni bir açıklama yapmış ama onun ayrıntılarına ulaşma imkanım şu anda yok. Mesajlar zamanımız olacak. O yüzden bir parti daha mesaj okumak istiyorum. İyi yayınlar dilemiş Ahmet Eren. Bütün SBS çalışanlarına ve sizleri dinleyen tüm Türk toplumuna sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim diyor bu dinleyicimiz. Teşekkürler. Mustafa Bey Sydney'den yazıyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı insansız hava araçları eğer Rusya'ya karşı kullanılırsa bu da Türkiye için çok büyük bir sorun olacak ve devam etmiş. Rusya'nın Ukrayna işgalinden en çok etkilenecek ülke Türkiye olacak maalesef. Maalesef buğdaydan doğalgaza kadar her şey bu iki ülkeden geliyor. Ayrıca hiçbir işe yaramayan S-400'lere Türkiye'nin ödediği para da çok büyük bir zarar diyor bu dinleyicimiz. Bize ve dinleyicilerimize iyi günler dilemiş bir dinleyicimiz, ismini yazmamış. Covid-19 nedeniyle tüm dünyada değişim yaşandığını yazıyor ve şöyle devam etmiş dinleyicimiz. Devletlerin gücü ve halkın refah ve eğitim seviyesiyle devlet adamlarının gücü halkını uyguladığı hak ve adalet, hak hukuk adaletli yöntemlerle ölçülür. Devletlerin gücü diyor bu dinleyicimiz, ismini yazmamış. Bir başka dinleyicimiz, o da ismini belirtmemiş, görecekseniz diyor. AKP gizlice Sedat Peker'le anlaşarak saltanatına yardımcı olması karşılığında tutuksuz, özgür şekilde Türkiye'de olmasını sağlayacak. Bu şeytani planlara yabancı değiliz diyor bu dinleyicimiz. Ali de Putin'in yaptığı açıklamadan sonra Çin devletine Tayvan'a giriş sinyali verildi diyor. Türkiye'de bu sinyali çok iyi aldı bu dinleyicimize göre. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Muharrem Aslan, Türkçe özgün müzik alanında bugüne kadar 13 albüm üretmiş Sydney'li bir toplum üyemiz. Türkiye'de ve Avustralya'da müzik eğitimi almış. Dahası bir bağlama çalma tekniği de keşfetmiş. Muharrem Aslan'la yaptığımız söyleşiyi dinliyorsunuz. Muharrem Bey, yeni bir albüm çıkardınız. Ona gelmeden önce özgün müzik sanatçısı olarak Muharrem Aslan kim? Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Ben 1977 yılında Maraş'ın Elbistan ilçesinde doğmuşum. Elbistan'da da Alevi dedelerin yoğun yaşadığı bir bölge olduğu için orada yetişmişim ve bağlamaya olan ilgim de 12'li yaşlarda başladı. İşte türkü söylemeye başladım, bağlama çalmaya başladım. Etraftan gördüğüm kadarıyla böyle bir müzik yolculuğuna başlamış oldum. Daha sonra da üniversite okumak için, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde harita ve kadastro mühendisliği okumak için İstanbul'a taşındım.
Evet, daha sonra müzikle ilişkileriniz nasıl oldu? Avustralya'ya ne zaman geldiniz? Burada ne yaptınız?
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda oranın güzel sanatlar bölümünde belli eğitimler aldım şu anda. Armoni ve nota eğitimleri gibi. Daha sonra 2001 yılında Sydney'ye taşınma gerçekleşti.
Avustralya'daki müzik yaşamınızdan da söz edin lütfen.
Avustralya'da yabancı Avustralyalı müzisyenlerle ortak çalışmalarım çok oldu. Birçok albümüm var zaten. Şu ana kadar yapmış olduğum 13 tane albüm var. Bunların bazıları Avustralyalı müzisyen ve sanatçılarla yaptığım ortak çalışmalar, ki önemli çalışmalar. UNSW Üniversitesi'nde eğitimimi gördüm, tamamladım müzik üzerine. UNSW Üniversitesi'nin caz orkestrasıyla mesela yapmış olduğum bir eser var, albüm var. Ya da UNSW klasik gitar topluluğuyla yaptığım ortak çalışma var. Yine albüm, Buluşmalar albümü. Ali Göldağ Efsanesi albümü. Yani aslında albümlerim çok olduğu için hepsinden böyle kısaca geçiyorum ama dediğim gibi ortak yaptığım ve dolu dolu olan birçok çalışma var Avustralya müzisyenleriyle. Bunların yanı sıra kendi yaptığım solo tabii ki albümler var. Özgün müzik tadında.
Yılından bu yana 13 albümünüz yayınlanmış.
Evet, 2005 yılı ilk albümümdü. Özellikle 2018'de aslında benim 2018'de yaptığım Sustum albümünden sonra şu ana kadar toplam 9 albüm yaptım. Yani her yıl 2-3 albüm yaptım. 2018'de bir tane, 2019'da 3 tane birden yaptım mesela. 2020'de 3 tane albüm birden. Tekrar 2021'de 2 albüm birden. Yani biraz hızlandırdım çalışmalarımı. Haliyle birikimler çoğaldı bende biraz. O yüzden bunları bir an önce sergilemek istedim.
Son albümünüz Fortemelo bu yıl yayınlandı Ocak ayında. Biraz ondan söz edin ve yeni bir teknik deniyorsunuz orada. Hem albümden hem de bu tekniğinizi anlatın lütfen.
Evet. Fortemolo da ismi de zaten benim verdiğim bir isim. Böyle bir isim yoktu. Bu isim, bu albüm tamamen benim bulmuş olduğum teknikle çaldım. Yeni bir teknik, yeni bir tarz, yeni bir müzik tarzı. Bu da 2020 yılında yapmış olduğum üniversite tezinde ortaya çıkan bir teknik aslında. 2020 yılında üniversite bitirme tezimi bağlamada farklı ve yeni kompozisyonlar üzerine yaptım. Ve burada Fortemolo ismini verdiğim böyle bir çalım tekniği çıktı. Ben de bunu neden bir albüme dönüştürmeyeyim dedim. Ve 10 eser yazdım. Hem sözlü hem müzikli bir şekilde 10 eser yazdım. Ve bu 10 eserin hepsini de sadece bu bulmuş olduğum teknikle çaldım. Güzel bir şey ortaya çıktı. İşte dediğiniz gibi bu Ocak ayında ortaya çıktı albüm. Ve dinleyicileriyle buluştum. Yani yeni bir teknik tabii ki. Kimse bilmiyor benden başka. Şu anda ben var olan öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum. Ya da şimdiki ya da gelecek kuşaklar tabii ki bunu alacaklar, çalacaklar. Şu anda sadece bu şekilde insanların dinleyip işte biraz da benimsemesi gerekiyor. Tabii ki takdir edersiniz ki her yeni şeyin biraz da zamana ihtiyacı vardır.
Evet, geçtiğimiz günlerde parçalarınızdan birini dinleyicilerimize dinlettik. Bugün tekrar çalacağız. Böyle bir gitar tadı olan bir bağlama sesi duyuyoruz bu sizin yeni tekliğinizle.
Evet, belki aynen. Belki ilk dinleyici ilk anda diyemez ya acaba bağlama mı? Yani belki ilk etapta tespit koyamayabilir. Çünkü dediğiniz gibi biraz farklı bir tat geliyor, farklı bir kıvam geliyor. Biraz klasik gitarı andıran bir. Zaten tekniğin gelişi biraz da klasik gitardan biraz da geliyor. Oradan bir beslenme var. Ondan dolayı bir de elle tezenesiz çalım tekniği olduğu için bir de daha önce hiç duymadığımız, dediğim gibi yani bağlamada böyle bir şey, böyle bir tarz duymadığımız için insanlar tabii ki bir anda bu ne acaba, bağlama mı diyebilir ama zamanla dediğim gibi bu müzik tarzı olarak kulaklara yerleşecektir.
Türkiye'de bağlamanın ciddi ustaları var. Bunların mesela denediği, çıkardığı bir ses değil mi bu?
Yok, hayır. Şu ana kadar ilk ben bunu, böyle bir müzik tarzı ve böyle bir çalım tarzını ilk ben yapmış oldum.
Peki bundan sonraki planlarınız konusunda ne söyleyebilirsiniz?
Planlarım, projelerim çok. Yani hiçbir zaman çok, gerçekten birçok projem var yapmam gereken. Şu andaki sıradaki albümüm yine bağlama üzerine yeni kompozisyonlar yazdım. Bir de yani bu bağlamada farklı ve yeni kompozisyonlar şeklinde çıkacak bu yeni albümde. Yine çok farklı ve yapılmamış 5 tane kompozisyon ve yine tezin bir parçası. Daha sonra tekrar Avustralyalı müzisyenlerle olacak olan ortak bazı çalışmalarım olacak. Onun dışında Temmuz Korkmazgil var, onunla olacak projeler var. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in oğlu. Birçok proje var yapılacak ve bunlar hepsi sırada ve yolda geliyor.
Muharrem Bey, size başarılar dilerim.
Çok teşekkürler İsmail Bey.
Bundan habersizce yaşarız. Belki bizi çok üzen olur. Yine sever umut oluruz. Belki tutamayız yarın elini. Hep bir keşkeyle yaşarız.
Muharrem Aslan'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Birazdan Aslan'ın Fortemolo albümünden yine Fortemolo tekniğiyle ürettiği Gözlerini Anlatmak parçasını dinleyeceksiniz. Muharrem Aslan'ın albümleri dijital platformlarda bulunabilir. Şu anda gelişen durumu da tekrar özetlemek istiyorum. Rusya ordusunun Ukrayna'ya girdiği ve Putin'in Ukrayna askerlerine silahlarını bırakması çağrısı yaptığı haberleri geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantı halinde ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da bir açıklama yaptığı haber veriliyor. Bunları sadece ajanslardan aktarabiliyorum. Kısa başlıklar halinde ayrıntıları doğrusu fazla bilmiyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, sağlıkla ilgili iki haberimiz, daha doğrusu bölümümüz olacak. Onlara geçeceğiz birazdan. Bunlardan ilki yemek yeme bozukluğu konusunda olacak. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Federal hükümet, Avustralya'nın İlk Ulusal Yeme Bozuklukları Araştırma Merkezi'nin kurulması için Sydney Üniversitesi'ne 13 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Merkez bu konuda Avustralyalıların en gelişmiş ve etkili tedaviyi almalarına yardımcı olmayı ve ülkede yeme bozukluğunun topyekün ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Yeme bozuklukları günümüzde sıkça görülen ancak bir o kadar üzerinde durulmayan, hatta üzerine pek konuşulmayan ruhsal rahatsızlıklardan biri. Dünya üzerinde 70 milyon kişinin yeme bozukluğuyla mücadele ettiği bildiriliyor. Şu anda Avustralya'da ise yaklaşık 1 milyon yeme bozukluğu hastası bulunuyor. Bu, ülkede her 25 kişiden birine yeme bozukluğu teşhisi konması anlamına geliyor. Ulusal Ruh Sağlığı Komisyonu'nun CEO'su Christian Morgan'a göre teşhis konmamış Avustralyalılarla birlikte bu sayı aslında görünenin çok daha üzerinde. Morgan, pandemi nedeniyle durumun daha da kötüye gittiğini söylüyor.
During the perfect storm of conditions created by COVID, we've seen an explosion in eating disorders. And most concerningly, in early onset eating disorders, our little people are getting them a lot earlier.
Covid nedeniyle koşulların iyice bozulmasıyla birlikte özellikle erken başlangıçlı yeme bozukluklarında bir patlama yaşandığını vurgulayan Morgan, yeme bozukluğu hastalığı yaşının miniklere kadar indiğine dikkat çekiyor. Yeme bozuklukları anoreksiya nevroza, bulimia nevroza ve son yıllarda tanımlanan tıkanırcasına yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların yer aldığı bir tanı grubu. Bu hastalıklarda bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de aslında sorun ruhsal hastalıklardan kaynaklanıyor. Yeme bozukluklarının altında düşük benlik saygısı, depresyon, kontrol kaybı duygusu, değersizlik, kimlik karmaşaları, aile içi iletişimde problemler gibi sebepler yatıyor. Genel olarak adolesan ve genç kadınları etkiliyor gibi görünse de her yaşta ve her cinsiyette kişinin yeme bozukluğu olabiliyor. Federal hükümet bu ciddi ve karmaşık ruh sağlığı bozukluğuna yönelik ulusal bir araştırma girişimine kaynak ayırma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı, Avustralya Yeme Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması için 4 yıllık 13 milyon dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Ülkedeki belli başlı 10 kurumla işbirliğine giden bu merkez, Sydney Üniversitesi'ndeki Inside Out Enstitüsü tarafından yönetilecek. Sağlık Bakanı Greg Hunt, ayrılan kaynağın yeme bozukluğu tedavisi için şu anda mevcut olan 60'a yakın Medicare desteğini temel alacağını söyledi.
It's an immensely challenging condition for so many individuals and so many families and everything we can do. This is a personal passion. It's a passion for the people.
Yeme bozukluğu probleminin pek çok kişi ve aile için çok zor bir hastalık olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, hem kendisinin hem de Başbakanın durumla şahsi olarak ilgilendiğini belirtti. Yapılan yatırımın bir fark yaratacağını ve merkezin tedavi için yeni girişimlere olanak vereceğini de sözlerine ekledi. Inside Out Enstitüsü Direktörü Doçent Sarah Maguire, merkezin hem ulusal hem de uluslararası düşünce kuruluşlarına ev sahipliği yapacağını söylüyor.
We need to create new thinking about new treatments that have high impact. And so that will be one of the major focuses.
Yüksek etkiye sahip yeni tedaviler hakkında yeni bir düşünce yaratmanın bu merkezin ana odaklarından biri olacağını söyleyen Maguire, daha sonra bu konuda çalışacak en parlak zihinleri bir araya getireceklerini söyledi. Sarah Maguire ayrıca daha önce yeme bozukluğu deneyimi yaşamış kişilerin merkezde önemli bir rol oynayacağını ekledi.
Everything about the center will be co-designed. We have a lived experience researcher and a lived experience expert, Shannon Calvert, who
merkezle ilgili her şeyin bu hastalığı geçirmiş kişilerle ortaklaşa hazırlanacağını söyleyen yönetici, şu anda bu hastalığı geçirmiş bir uzmanları olduğunu anlattı. Bir zamanlar kendisi de yeme bozukluğuna sahip olan Shannon Calvert'ın ülke çapında bir uzman olduğunu anlatan Maguire, merkezin her faaliyetinde bu deneyimden yararlanılacağını ifade etti. Ulusal Ruh Sağlığı Komisyonu yöneticisi Christian Morgan ise yeme bozuklukları üzerine çalışacak bu ilk ulusal merkeze yapılacak yatırımın geleceğin bilimsel atılımlarına yön vereceğini söylüyor.
One day we will be able to prevent these disorders and translated research will drive us to there.
Bir gün bu hastalıktan korunmanın yollarını keşfedip bunu hastaların servisine sunabileceğiz diye konuşan Morgan, Avustralya'nın hem araştırma yapıp hem de bunu halkın kullanabileceği bir gerçekliğe dönüştürmede dünyaya öncülük edebileceğine inandığını söyledi. Yeme bozuklukları ve beden imaj bozukluğu konusunda bilgi ve destek arayan dinleyicilerimiz 1800-334-673 numaralı telefondan veya www.butterfly.org.au adresinden Butterfly Vakfı ile iletişime geçebilirler.
Evet, şu andaki gelişmeleri tekrar hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Rusya ordusunun Ukrayna'ya girdiği ve Putin'in Ukrayna askerlerine silahlarını bırakması çağrısı yaptığı haberleri geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu şu anda toplantı halinde. Putin karşılarına çıkan olursa sert tepki vereceklerini de söylemiş ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da bir açıklama yaptığı haber veriliyor. Bu açıklamanın ayrıntılarına şu an için erişme imkanımız yok. Sağlık konusundaki diğer konuya geçiyoruz. Yeni araştırmalar dünya çapında demans, yani bunama yaşayan yetişkin sayısının 2050 yılına kadar neredeyse 3 katına, yani 153 milyona ulaşacağını gösteriyor. Mert Balkanlı'nın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
Yeni araştırmalar dünya çapında demans, yani bunama yaşayan yetişkin sayısının 2050 yılına kadar neredeyse 3 katına, yani 153 milyon kişiye ulaşacağını gösteriyor. En büyük artışın Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da gerçekleşmesi beklense de demans vakalarının her ülkede artması bekleniyor. En az artışın ise Asya Pasifik ve Batı Avrupa'da olacağı tahmin ediliyor. Araştırmaların Avustralya'daki takipçileri, yaşam tarzı risk faktörleriyle mücadele eden programların büyütülmesi ve tedavi araştırmalarına daha fazla destek verilmesinin çağrısında bulunuyor. Avustralya İstatistik Bürosu'na göre demans, Avustralyalıların önde gelen ikinci ölüm nedeni. Bunama, yaşlanmanın normal etkilerinin ötesinde, bilişsel işlevde bir bozulmaya içeren bir durum ve tahmini olarak küresel maliyeti 1.8 trilyon Avustralya doları civarında. Lancet Halk Sağlığı dergisinde ilk kez yayınlanan bir araştırma, demansın 195 ülkede 40 yaş ve üzeri kişilerde yaygınlığı hakkında fikir edinebilmek için ülke düzeyinde kapsamlı tahminler kullanıyor. Aynı zamanda bilinen bunama risk faktörlerine maruz kalma eğilimlerinin potansiyel etkilerinin de muhasebesini yapıyor. Washington Üniversitesi'nden baş araştırma yazarı Emma Nichols, 2050 yılına kadar demans olan yetişkin sayısının 3 katına, yani 153 milyona ulaşmasının beklendiğini söylüyor.
We expect dementia, the number of people with dementia to increase in every country.
Emma Nichols, bunama yaşayan insan sayısının herhangi bir ülkeden bağımsız, küresel olarak her ülkede artmasını bekliyoruz. Bu nedenle nerede olursanız olun, gelecek planlaması açısından dikkate alınması gereken önemli bir hastalık diyor. En büyük artış için belirlenen bölgeler %367 artışla Kuzey Afrika ve Orta Doğu ve %357 artışla Doğu Sahra Altı Afrika. En az artışın ise %53 ile Asya Pasifik ve %74'lük bir artışla Batı Avrupa olacağı tahmin ediliyor. Emma Nichols, nüfusun büyümesi ve yaşlanmanın öngörülen artışı tetiklediğini söylüyor.
The projections in North Africa and the Middle East were quite large.
Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tahminler oldukça büyük ve bu hem nüfus artışındaki hem de nüfusun yaşlanmasındaki büyük artışlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla özellikle o bölgedeki bu iki demografik faktör beklenen bu büyük artışları tetikledi. Dolayısıyla bu bulgular bu ülkelerdeki hükümetlerin ve politika yapıcılarının planlama açısından gerçekten bilmesi gereken bir şey ifadelerini kullanıyor. Halk sağlığı kampanyaları yoluyla artış kısmen durduruldu ve küresel olarak 2050 yılına kadar vakaların 6.2 milyon azalması bekleniyor. Ancak bu rakam, obezite, yüksek kan şekeri ve sigaradan dolayı öngörülen fazladan 6.8 milyon demans vakası artışıyla dengeleniyor. Demans, esas olarak yaşlıları etkilese de riski azaltmak için alınabilecek yaşam tarzı ile ilgili önlemler var. 2020'de yayınlanan Lancet raporu, 12 risk faktörü ele alınırsa vakaların %40'a kadarının önlenebileceğini veya ertelenebileceğini ileri sürdü. Bu risk faktörleri düşük eğitim, yüksek tansiyon, işitme bozukluğu, sigara, orta yaş obezitesi, depresyon, fiziksel hareketsizlik, diyabet, sosyal izolasyon, aşırı alkol tüketimi, kafa travması ve hava kirliliği olarak sıralandı. Avustralya Dimensiyanın fahri tıp danışmanı doçent Dr. Michael Woodward, halk sağlığı kampanyasının gözle görülür bir etkisi olduğunu söylüyor ve 2050 yılına kadar Avustralyalı yetişkinlerde 1 milyon demans vakasına ulaşması öngörülen artışı durdurmak için bu alandaki çabaların hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Michael Woodward, beyninizi korumakla ilgili halk sağlığı kampanyaları, 1980'lerde fiziksel zindeliğin önemi hakkında benzer kampanyalarımız vardı. Zihinsel aktivitenin, fiziksel zindeliğin ve iyi bir diyetin önemi hakkında daha genel bir programımız olabilir. Dinleyicilerimizin birçoğunun çok iyi bildiği gibi Akdeniz diyeti, beyin sağlığı, kalp sağlığı ve hatta genel sağlık için çok önemlidir. Yani bunları daha genel hale getirebilirsek bir fark yaratabiliriz. Toplumumuzun bu kadar çok demanslı insana nasıl bakacağını planlamalıyız. Onlara nasıl bakacağız? Ayrıca hastalığa yönelik tedaviler geliştirmemiz gerekiyor görüşünü paylaşıyor. Yapılan çalışma, COVID-19'un etkisiyle sağlık sisteminde yaşanan kapasite eksikliği nedeniyle gözden kaçan demans teşhislerini hesaba katmıyor. Ancak doçent Dr. Woodward, etkilerin sosyal izolasyon nedeniyle zaten görülebileceğini ve demans teşhisinde ve tedaviye erişimde yaşanacak gecikmelerin durumu daha da kötüleştireceğini söylüyor. Evet, pandemi bunu etkiledi diyen Dr. Michael Woodward, ama bence en önemli faktör her zaman olduğu gibi geç veya yanlış teşhis. Ne yazık ki insanlar ve hatta sağlık uzmanları arasında yakında toplumumuzda ana ölüm nedeni olacak bir duruma çok olumsuz bir yaklaşım var. Bu görüşe göre tabii ki yaşlanıyoruz ve hafızamızı kaybediyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz ki? Mevcut tedavi açısından doğru teşhisin birçok faydası olduğunu düşünüyorum. En yaygın demans türü olan Alzheimer's'a yakalandığınızda artık çok geç olduğunu düşünebilirsiniz. Ama durum böyle değil. Çünkü hastalığın ilerleyişini hala yavaşlatabilirsiniz bilgisini paylaşıyor. Şu anda Avustralya'da yaklaşık 500 bin kişinin demanslı olduğunu, ancak bu sayının yarısından azına doğru teşhis konulduğunu söylüyor.
Evet, yayınımızın sonuna geldik. Ukrayna'ya ilişkin gelişmelerle yarınki yayınımızda tekrar birlikte olacağız. Sizi Muharrem Aslan'dan Gözlerini Anlamak parçasıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.